Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Efendim merhaba, duyduğunuz sinyalimizin sesini Özgül Piyade ile Hayata Dair'den Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınından selamlıyoruz sizleri. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Daimi konuğumuz programın yapımcılarından sevgili Özgül Piyade Hocam da tam karşımda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet sevgili dinleyiciler, bugün 1 Ocak 2019, bir yıl daha geride kaldı ve yeni bir yılın ilk adımlarını, ilk gününü, ilk saatlerini yaşıyoruz dünyanın her yerinde. Ve biz de bugün zaman kavramıyla yola çıkalım. Bu programı zaman kavramının üzerinden farklı boyutlarla devam ettirelim istiyorum. Hocam Immanuel Kant, ünlü felsefeci, Alman felsefeci şöyle diyor. Zaman ses çıkarmayan keskin bir testeredir. Dilerseniz buradan başlayalım.
Şimdi çok güzel bir şey söylemiş. Sizden bunları duyuyorum. Çok keyif alıyorum.
Sağ olun.
Ben de zamanı testere olarak kendime baktığımda, şimdi doğum tarihimizi çıkarıyoruz ya, 2017'den 18'den sonra filan.
Bu taraftaki şimdi rakam, artık 19'dan çıkarıyoruz.
İşte rakam büyüyor o tarafta.
Ama ne mutlu ki büyüyor hocam.
Şimdi onu düşünüyorum. Yani aslında hani bir şey kesmek anlamında düşündüğünüzde var olan ömrünüzden alıp götürüyorsunuz gibi gözüküyor ama bir noktada da yaşadığınız her an sizin için bir kıymettir. Niye yaşadığınız her an kıymettir? Demek ki hala yaşayacağınız bir ömür var. Allah bu yaşa kadar sizi getirmiş. Bu nefesi nerede kullanıyorsunuz? Nerede tüketiyorsunuz? Bu nefesin size faydası nedir? Yaşadığınız aleme faydası nedir? Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. O yüzden de bizim yeni bir yılı değerlendirirken aslında kriter yapmamız gereken bir nokta. Hani şöyle bir arkaya dönüp geçmişin muhasebesi yapılır. Geçmişin pişmanlığı olmaz. Muhasebe yaptığınız zaman
çok
ne yaparsınız?
Çok önemli hocam, bunu yineleyelim. Geçmişin pişmanlığına takılıp kaldığınızda kaybediyorsunuz.
Tabii tabii, tabii. Muhasebesini yaparsınız.
Bir programda daha hani atıf yapmıştık. Bir örnek veriyor usta sürücüler. Araç kullanırken sürekli arka aynaya bakmazsınız. İleriye bakarsınız.
Evet, evet. O çok önemli. Ve bütün insanın sıkıntıları aslında zaman dilimi içinde insanlar yeni bir yıla girdiğinde değişen bir şeyin olup olmamasından ziyade bize şunu gösteriyor. Yani 365 gün gibi bir ömrü yaşadınız. Bundan ne kazandınız, ne kaybettiniz? Bir oturalım, bir muhasebe yapalım. Çünkü yıl sonunda iş
bilanço
yerleri de yapar.
Tabii
yapılır,
mi?
Onlar tabii. Yapılır. Her türlü programlar, yıl sonunda işte okullarına ilgili çocukların karneleri vardır. Tabii. Aslında bizim hayatımızın karnesine, dünyanın karnesine baktığımızda bunları dönüp de neyi eksik yaptık, neyi daha fazla yapabilirdik diye düşünmek, muhasebe etmek ve gelecekte de bu yıla bunu yerleştirmek lazım. Yani inşallah deyip tamam, evet niyet etmek ama mutlaka yerleştirmek lazım. Yani 2019'da ne bekliyorsunuz dediğiniz, hani işte sağlık bekliyoruz, sağlık, bunu hep bekliyoruz ömrümüz olduğu sürece. Yani biz isteriz ki hem kendimiz hem bütün sevdiklerimiz, ailemiz, insanlarımız, bütün dünya insanları sağlıklı olsun. İsteriz ki bütün dünya insanları savaştan uzak olsun. Bütün dünya insanları
yokluk olmasın.
Tabii yokluk
açlık
olmasın, huzurlu olsun, hepsi
tabii.
Olsun. Yani mutluluk kavramı demiyorum ben ama mutluluk çünkü çok farklı bir kavram. Yani bir çocuk şekerle mutlu olur, birisi arabayla mutlu olur, birisi bir kitap okurken mutlu. Mutluluk farklı bir şey. Ama doymak dediğiniz olay kişilerin ihtiyaçlarının doyduğu, kendini yeterli hissettiği bir ömür yaşadığınız zaman, siz kendiniz doyduğunuzda, başkasını da doyurduğunuz zaman, bu sadece yemekle doymak değil, sevgiyle
ruhun,
doymaktır.
Ruhun, kalbin doyması.
Tabii kalbin, ruhun doyması. O zaman ne oluyor ki? Gelecekte de siz başkalarına da faydalı olduğunuzda, ömrünüz bittiğinde, ya ben şu 365 günün şu kadar süresini de aslında iyi geçirdim. Bakayım, hep kendime yatırım yapmışım. Ya hiçbir akraba ziyareti yapmamışım. Allah Allah. Bir tane huzur evine gitmemişim. Çok ilginç. Ben hiç bir tane ihtiyaç sahibi bir aileyi ziyaret etmemişim. 365 gün içinde hiç kitap okumamışım. Veya hep şu kadar süre daha çok uyumuşum gibi artı ve eksilerimizin kriterini yapıp 2019 veya daha sonraki ömürlerimizde neler yapabilirim? Belki eşinize ne kadar vakit ayıracaksınız, torununuza ne kadar ayıracaksınız, hangi eğitim imkandan faydalanacaksınız, spor hayatınızın neresinde olacak gibi aslında bir standart hayatımızın olmalı. Bunlar gittikçe yaşımızla olgunlaşarak bizim hayatımızda yeni resimler oluşturmalı. Yani siz zaten merhametli biri olmalısınız ama bu sefer merhamet alanınız genişlemeli. Yani torununuza, evladınıza, komşunuza, dünyaya. İşte siz zaten verici bir yapınız olmalı. O vericiliğiniz ne olmalı? Bugün işte ilk önce kendi aileniz gibi olacak ama bu sefer biraz daha genişleyerek devam etmeli. Yani yeni bir yıl, yeni bir dönem, yeni bir 365 gün. 2019 ve nice inşallah daha güzel yıllar olur.
İnşallah.
İnşallah bütün sevdiklerimiz ve gerçekten sağlıklı ömür geçirmek isteyen insanlar için.
Ülkemiz için.
Ülkemiz için. Burada hep ne yapılabilir? Hangi negatifler törpüleyebiliriz? Ve kendimizdeki olgunlaşma. Ben hiç unutmuyorum. Orta ikinci sınıftaydım. Bir arkadaşım gelmişti bana yaz tatilinde. Dedi ki bu yaz ben bir şey değiştirdim. Neyi değiştirdin dedim. Hiç unutmuyorum. Bak birçok arkadaşım unutmuşumdur. Onun ismini, memleketini unutmam. Dedi ki ben yaz tatilinin memleketine gittim. Önceden ben gidiyorum diye konuşuyordum. Sonra öğrendim ki gidiyorum demek gerekiyormuş. Bu yaz ben onun üzerine çalıştım ve artık ben konuşurken bu şekilde konuşacağım
dedi. Yapıyorum, söylüyorlar, yapıyorum, söylüyorum'a
evet,
dönüştü.
Ona, evet, memleketinde belki böyleydi, bunu düzeltmiş. Şimdi düşünüyorum 11-12 yaşlarındaki bir kızın kendindeki bir noktayı değiştirebilmek için zaman dilimi içinde kendine bir hedef koymuş ve o hedefe ulaşmış. Bu aslında değiştirdiği şey küçük gibi gözükebilir ama buradaki mesele kendinde bir şeyi fark etmek ve değiştirmek. O zaman demek ki zamanın bize katacağı şey şu olmalı. Dön, bak bakalım kendinde ne hedefin vardı, sende ne değişti, neyi değiştiremedin? Yani bu zaman dilimde kendine gücün yetti mi? O akan giden ömür senin hayatında neyi değiştirdi, neyi farkına vardırdı? Veya sen başkalarının hayatının içinde ne kadar bir değişim noktasına yer aldın? Bütün bakmamız gereken nokta bu olması gerekiyor.
Bu arkadaşınızın adını hatırlıyorum dediniz
evet.
Ya hocam. O zaman
Hatice Doğan yardım. Selamlarımızı gönderirim ama nerede bilmiyorum.
Olsun bir
evet,
yerden o
evet,
ses ulaşır, bu isim ulaşır.
Evet, evet.
Yani Türkiye'nin Sesi çoğu, Radyosu, Memleketim
evet,
Efendim ailesinden ulaşır gider diye ümit
ediyorum. Şimdi bu sosyal medya üzerinde ulaşımlar oluyor ama ben çok fazla o konularla uğraşamıyorum. Hani eski arkadaşları bulunuyor falan gibi. Yeni arkadaşlar edindiğinizde de eskilerden sizde kalanlar var. Onlar size ışık olarak yolunuza devam ettiriyor. Yeniler öğreniyorsa yeniden tekrar hayatınıza devam ediyorsunuz. Yani ömür akacak gidecek. Kesecek sizden bir şeyleri ama siz kendinizde olgunlaşma sağlayacaksınız. Yaş aldığınızda baş almadığınız sürece çok işe yaramıyor. Mutlaka baş almak gerekiyor.
İşte Türkçenin gene evet, zenginliğini atıf
çok,
yaptınız
evet,
değil mi?
Evet,
yaş almak,
evet.
Baş almak.
Baş almak çok önemli. Hani akıl yaşta değil
başladır
misali bu çok önemli konu. Bizler hani işte duygusal yaşlarla ilgili konuşuyoruz. Diyorsunuz ki ya adam 60-70 yaşına gelmiş hala.
Çocuk
gibi ya öfkesini kontrol edemiyor.
Tuttuğu takım yenilince ortalığı
ayağa kaldırıyor. Duruyor. Ya da işte hala ya torunlarıyla kavga ediyor ya da eşiyle kavga ediyor falan diyorsunuz. Yani orada diyorsunuz
komşusuyla otomobil park yeri için, çiçek ya. Sulamak için değil mi? Balkona asılan çamaşır.
En çok da yaşlılarda var.
Yaşlı erkekler de yapıyor hocam bu huysuzluğu.
Kadın erkek herkes de var. Hani ya, nedir yaş geldikçe ne olması lazım? Mesela evlilik problemlerini konuşurken hep diyoruz ya.
Evet.
Çocuklar kavga ettiği zaman ister arkadaşlık ilişkilerinde ister evli kardeşlik ilişkilerinde. Ya ne kadar ayıp kavga edilir mi? Kocaman oluyorsunuz, büyüyorsunuz artık akıllı olun dersiniz. Ama anne baba kavga eder evde. Dışarıda iş arkadaşıyla kavga eder. Yani demek ki o büyüme kavramı ne bekleniyor? Olgunlaşma. Ne demek olgunlaşma? Sizden yaşınıza ve konumuza göre beklenen davranışlarınızın içinde düşünceli ve doğru duyguların olduğu bir yapı isteniyor sizden. O yüzden de 2019'u şöyle düşünmek lazım. Ben hangi duyguyu açığa çıkaracağım? Öfke mi? Saygı mı? Hoşgörü mü? Horgörü mü? Merhamet mi? Yoksa zulüm mü? Neyi çıkaracağım? Yani benden ne çıkacak? Ona bir bakmak lazım. 2019'da ben neyi geliştireceğim, hedefim ne? Yani bir işte mesleki bir yeterlilik mi, bir yemek becerisi mi, bir müzik alanındaki bir nokta mı, bir manevi hayatımı derinleştirme mi, artık işte her gün komşumla mı alakalı bir durumu geliştirme. Burada da Yeni bir davranışı kendinizde hal boyutuna getirmek istiyorsanız, yani hani o yaşın gerektirdiği baş dediğimiz karar verme, bunun için yapamadığımız durumlarda yeni bir şey yapmak istiyorsunuz. Bu farz edelim ki beslenme programınız ya da yürüme programı koymanız gerekiyor veya bir kitap okuma olabilir. Yani hayatınızda eğitim zaten nedir? İstendik bir davranış oluşturmadır sonunda. Diyorsunuz ki ben bunu değiştirmek istiyorum. Karar veriyorsunuz. O değiştireceğimiz şeyle ilgili 40 gün süre tanımak lazım. Çocuklar 21 gün, bizler 40 gün. O 40 gün süre içinde bugün unutabilirsiniz. Yarına erteleme değildir bu. İnşallah yarın dersiniz. Yarın kalktığınızda yapmayı canınız istemeyebilir. Olsun 3. gün dersiniz. Ama 4. gün dersiniz ki artık ben bunu harekete geçireyim. 1-2 gün yapamadığınızda geri dönüp kendinize kızmayın. Yani bak, yani ben yapamıyorum. Verdiğim sözü de tutamıyorum kendime. Demek ki ben bu işi yapamayacağım demeyin. Çünkü bir işin hal olabilmesi için, yani bu yeni yıllarda ya da yeni dönemlerde bir şeyler ekebilmek için bir bahçe gibi düşünün. Yani o tohumu ektiğinizde belli bir süre vardır. Her sabah gidip yeniden bakmazsınız hemen çıkmış mı diye. İlk önce işte bir filizlenecek, ondan sonra o fide haline gelecek. Tabii onlar olacak. Altında, onun için de ilk önce kendimize sözümüzün geçmesi için bu zaman dilimleri içinde 365 günde karar verelim. 365 tane davranış değiştireceğiz. Çok fazla. Yapabilir miyiz? Mümkün değil. Ne kadar değiştirelim? 3 davranış değiştirsek yeter.
O zaman hocam şu söylediklerinizden şöyle bir toparlayalım ve oradan devam edelim istiyorum. Hedefleri gerçekçi koymak gerekiyor. Evet. Değil mi?
Tabii. İstediğiniz şey isteriz hepimiz. Ama şöyledir.
Yeni yılda ben astronot olacağım dememin bende hiçbir etkisi gerçekliği yok.
Ya da şu var, yani hani hayalleriniz vardır. Hayaller başka. Yani uçuk şey, zaten hani hayal dediğiniz şey uçuktur, olabilir onun. Ama koyduğunuz hedeflerle ilgili noktada hani ben şunu yapacağım dediğiniz zaman kendinize dürüst olun. Onun yapılabilir olmasına bir bakın. Ve kendinize o programın içinde nasıl uygulayabilirsiniz? Hani parçalayıp bölüp onu kendinize hedef haline koyduğunuzda bir bütün koyuyorsunuz. Olsa bütünü bölün. Yani farz edelim ki işte ne diyeceksiniz? Ben bu sene 3 tane kitap okumak istiyorum. Bu sene 3 tane kitap okuyorum. Biri felsefi kitap okumak istiyorum. Biri farz edelim ki bilimsel bir kitap okumak istiyorum. Bir tanesi de sağlıkla ilgili. Kaç sayfalık kitap okuyacak? Kimi okuyacaksınız? Hangi yazarlar olacak? Bunları belirleyin. Koyun kitabınızı masanızın ya da dolabınızın üstüne. Mesela 300 sayfalık olsa 3 tane kitap 1000 sayfaya yakın olacak. Öyle düşünün. Şimdi 1000 sayfa 365 gün.
Bölü 3.
Evet. Yani değil mi? Günde 3 sayfa olmanız gerekiyor. Yani 3 sayfa aslında çok az gözüküyor size. Tabii. Ama eğer okumazsanız,
öyle bir alışkanlığınız yoksa
çok gözüküyor. Ve birikir sonra yapamazsınız. Tabii. Onun için 3 tane kitabı çok değil. Yani azdan başlayalım. İşte
gözü de korkutmayın.
Korkutmayalım. Bu sene ben farz edeyim ki yazın memleketime gideceğim. 15 gün orada akraba ziyaretinde bulunacağım. Çok güzel. Bugün mutlaka iyi şey, hani böyle daha çok işte ahlaki noktada işte hayır yapmak falan o güzel, ama bu olmuyor diye yani huzur evi ziyaret etmeyebilirsiniz. Ama şunu düşünün, yani ben bu sene komşuma 301 yıl içinde komşuma ben haftada bir kere bir kapısını çalıp hatır soracağım, yani bu kadar.
Ayda bir de bir tas çorba vereceğim.
Evet, bu kadar. Yani basit konular ya da işte ne bileyim, şimdi işte hava soğuk, sokaktaki hayvanlara imkanım derecesine ne olur, yani 10 liralık vermezsiniz de 1 liralık verirsiniz, çok da önemli değil o noktada. Yani azı azımsamadan, küçüğü küçümsemeden hareket etmek lazım. Hedeflerimiz olsun. Bir de şu çok önemli. Hayatımda benim öğrendiğim bir durum şu. Ben Murat Bey, benim kardeşim Murat Bey'i ben aramak, ay bugün aramayayım şimdi, dur şimdi işim var filan dedim. Ben belki bir daha Murat Bey'in sesini duyamam ya. O telefonu bir daha çevirmeyebilirim. Yani o olmayabilir. Ben onun için hayatımızın en önemli olan noktaları, insanları
aramak isteyen olmayabilir, değil mi?
Olmayabilir. Yine ömür de bitmiş
çok
olabilir.
Çok güzel bir tabir var. Hani gidip de gelmemek, gelip de görmemek de var.
O yüzden de ertelenmeyecek şeyler vardır hayatımızın merkezinde. Bunlar bizim halimiz olmalı. Mutlaka annemizi, babamızı, sevdiklerimizi, dostlarımızı mutlaka aramak. İhtiyaç olsa da aramak, ihtiyaç olmasa da aramak. Onlarla belli zamanlarda vakit geçirmek. Öyle ilginç nokta oluyor ki bir ay oluyor mesela. Arkadaşınız ya da sevdiğiniz birini görmemişsiniz bir ay. Sonra bir amaçlı bir araya geliyorsunuz. Telefonlaşıyorsunuz falan. Ya diyorsunuz bir ay olmuş. Nasıl geçmiş? Yani hiç dünya telaşı diyorsunuz.
O zaman programın başına geri dönersek, o Kant'ın dediği gibi zaman ses çıkarmayan keskin bir testeredir, evet, ve akıyor gidiyor.
Evet.
Hocam şimdi antropologlar, sosyologlar bakıyorlar. İnsanlık tarihte avcı toplum ve tarım toplumu olarak da tanımlanıyor. Avcı toplumlar bir başka takvimi kullanıyor. Tarım toplumları bir başka takvimi. Bunun biri ay takvimi, diğeri güneş takvimi, biliyorsunuz. Hı hı. Bu tür takvimler, sınırlandırmalar, işte aylar, yıllar, haftalar insanlık için faydalı buluşlar mı, faydalı tanımlamalar mı, yoksa bir noktadan sonra insanı zora sokan kavramlar mı? Ne diyorsunuz?
Aslında şöyle dedim, normalde de biz şimdi miladi takvimi kullanıyoruz ama normal İslam dinine göre hicri takvimi, evet, kullanmamız gerekiyor. Haftalar, aylar farklı gibi gösteriliyor. Yani işte geçenlerde bir yerde de vardı aslında. 7 gün değil hafta gibi söyleniyordu filan. Buradaki mesele şu. İşte şimdi geçenlerde bir Çinli'nin araştırması varmış. Bana gönderen de benim büyüğüm, saygı duyduğum birisi. Hı hı. İşte artık yaşlar 65 yaşı eskinin 40'ı gibiymiş filan. Tabii biraz teselli gibi de oluyor ama orada fark etmiyor, nüfus cüzdanında yazanı kullanıyorsunuz. Şimdi buradaki mesele şu. Sınırlı bir ömrümüz var. O sınırlı ömrü bu takvimler,
hangi takvime otursanız da o sınırlı, değil mi?
Sınırlı. Bir plan ve tabii bir düzen lazım. Yani isterseniz dünya ile ilgili bir düzen kurun beraber kendi ülkeniz adına. İsterseniz ülkenizin içinde sizin diğer insanlarla olan bir, çünkü bir vakit planlaması yapacaksınız.
Hı hı.
Ya da farzı bir okul çalışması var. Bir ne bileyim bir sağlık konusundaki bir çalışma yapacaksınız. İbadet noktası var.
Onun ya da mutlaka, ulaşım araçlarına gideceksiniz.
Mutlaka plan. Yani plan ve kural insanın hayatında en önemli
olmak
konu.
Zorunda.
Olmak zorunda. Onun için takvimler insanları daraltan değil, aslında sınır getiren ve o sınırlar içinde de kişinin kendi planlarını yapmasını sağlayan bir nokta. Şimdi bir gün 24 saat. Tamam. Yani şimdi bir Mehmet Salih Kozluk Hazretleri vardı. Bir Allah dostu şöyle söylemişti. Bir insan günü dörde bölmeli. 6 saat çalışmalı. 6 saat uyumalı. 6 saat sosyal faaliyetler olmalı. 6 saatte ibadet etmesi gerekiyor. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Altın öbür 6'dan alıyoruz. 10 saat uyku oluyor üzerine. İşte çalışma saatimiz.
Uykunun mayasıdır diyoruz.
Evet,
değil mi?
Uyutuyoruz. Şu 6 saat.
Ki uyku yarı ölüm, biliyorsun.
Yarı ölüm. O da çok ilginç. Mesela uyuyorsunuz, hiçbir şeyden haberiniz yok. Uykuyu ayağınıza sürükleyin, biri götürsün, haberiniz olmuyor. Ama sabahleyin tekrar can veriyorsunuz. Zaten ölümü tarif ederken Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Yani siz her gece aslında ölüme yatıyorsunuz. Yani sabahleyin uyanmaya da bilirsiniz o noktada, onu bilmiyoruz. O yüzden de hani ne zaman nefesimiz tükenecek, ne zaman bu sayı bitecek, orayı bilmediğimiz için bunları doğru yere tüketmek için de bir ömür var. Yani isterseniz size deseler ki bir yıl 365 gün değil de 600 gün deseler, yaşımız farz edelim ki şimdiki yaşın yarısına inse, sizin ömrünüz ne zaman bitecekse bitiyor, konuda onun bir şey yapacağımız bir nokta yok. Yani 100 yılda yaşasan bu hayatta, 200 yılda yaşasan, vücuttaki sistem, fizyolojik yapı insanı yaşlandırıyor. Hazreti Nuh 900 yıl yaşamış. Ama o herhalde oradaki bir fizyolojik yapı farklı gibi geliyor. Çünkü 900 yıl hani nasıl bir ömür, farklı. Şeyi de tarif ederken denir ki işte Kur'an-ı Kerim'de ahirette buranın 80 yılı oranın bir gününe işaret. Hatta 1,5 saniye mi yaşadığımız olacakmış. İnsan diyecekmiş ki ben ne kadar az yaşadım. Böyle 70-80 yıllık bir ömür için. Çünkü böyle bir rüya gibi olacakmış yaşadıklarımız.
Tam o aklıma geldi siz bunu derken. Hani bizim bütün bir gece rüya diye izlediğimiz ya da gözümüzün önünden, zihnimizden geçen görüntülerinde toplam 3 saniyeye 5 saniyeye
tabii
sığdığını söylüyor.
Hemen neler uzmanlar yapıyoruz o rüyalarda. Of, başka ülkelere gidiyorsunuz falan. Gerçekten insan rüyayı ve uykuyu düşünse kendini bu dünyada hani hangi amaca hizmet edeceğini daha doğru planlar gibi geliyor. Yani idrak etse, biz idrak, çocuklara kızıyorum ya, farkındalıklarınız yüksek olmuyor falan diyoruz çocuklara. İşte ya şimdi sınav geliyor, sen nasıl burada oturursun falan diyoruz anne baba olarak çocuklara.
Sınavın büyüğü aslında gün gün geliyor,
geliyor
değil mi?
Geliyor. Yani çok ilginç. İşte hani ölüm de ömrün bir bitimi olduğu için işte kabre birini koyuyorsun, sonra geliyorsun arkadaşım diyorsun, iş hayatım sorunum var, problemim var, bize bir şeyler konuşuyorsun. Ya bir bak, yani biraz önceki problem olan adam bitti gitti buradan yani. Sen de bitip gideceksin, birazcık hayatın daha böyle faydalı yönünü ve işe yarar yönünü gör. Dert yönünü görme. Hani nimetin, tabii her nimetin külfeti olacak ama biraz da nimetin nimet yönünü gör yani. Bu kadar külfet yönünü görme. Yani bu ütopya değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bir yolculuk yaparken, gerek uçağa yetişirken olur ya, trafik böyle tıkalır gibi olur. Korkarsın, gecikse. Ya eninde sonunda gittin. Burada zulmettin, ne işe yaradı kendine? Faydası yok yani. Yani orada sen kendine zulmetsen de o trafiği değiştiremiyorsun. Yolculuğu hızlandıramıyorsun. Trafiğin bir kuralı var, bir sistemi var.
Denetleyemediğin bir yapı değil mi?
Senin alanın dışında. Yani vaktinde çıksan bile... Yani bir
İki aracın birbirine çarpmış olması, o yolun kapanmış olması
bütün ülkelerine atıyor. Yani bilemiyorsun ki o noktada. O yüzden de o anı, yani senin çözemediğin alanla ilgili kısmı sıkıntılı geçirip kendini zulmetmenin bir faydası yok. Onun için bu ömür zulüm etmekle geçen bir ömür olmamalı.
Burada bir virgül koyalım. Olur. Bir müzik arası verelim hocam. Tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında Özgül Piyade ile Hayata Dair de ilk bölümün sonundayız. Emre Aydın'ı dinliyoruz. Emre Aydın'ın ardından biz yine karşınızda olacağız.
Alıştım susmaya.
Evet sevgili dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüyle sesleniyoruz sizlere. Özgül Piyade ile Hayata Dair de Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malum bugün 1 Ocak 2019 yeni bir yılın ilk günü. Biz de Özgül hocamla yaklaşık 20-25 dakikadır zaman kavramını, insanların yeni yıllarda, yeni aylarda, yeni başlangıçlarda davranış kalıplarını nasıl değiştirebilmek için çaba harcamaları gerektiğini, ne kadar başarılı olduklarını, olamadıklarını konuşuyorduk. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Siz müzik öncesinde bir örnek verdiniz hocam. Mezara koyup geliyoruz ve evet, hayatımıza devam ediyoruz, evet, dediniz. Siz o cümleleri kurarken 79 yılıydı, 23 Nisan'da çocuk bayramında ben dedemi kaybettim. Oh, annemin babasını. Gittik işte çocuğuz da üzerimize düşenleri yaptık, gömdük, geldik eve. Anneannemin abisi, o da tabii rahmetli oldu sonra, anneme döndü. Kızım hadi bir çay koy da içelim dedi. Evet. Benim böyle dünya başıma yıkıldı. Yani dedemi orada bırakmış gelmişim, aynen, çay içilecek diye. Hemen koşturarak annemin yanına gittim. Ya bu ne biçim konuşuyor dedim. Yani gitsin bu evden dedim o çocuksu refleksle. Sonra tabii beni yatıştırdılar falan. Acıyan yer ayrı, acıkan yer ayrı. Yine bizim çok, çok güzel bir atasözümüz. Yani böyle bir kanıksama mı oluyor insanda? Hayattaki bir takım zorlukları, ölümü, yalanı, dolanı, bir yanlış bir yerlerden mi bakıyoruz dünyaya, yoksa böyle olmasak daha mı kötü olurdu?
Aslında bizim yaratılış amacımızın içinde şu var. İnsan yaşamla ölüm arasındaki dengede hiçbir duygu halini abartmaması lazım. Yani ifrat ve tefrit dediğimiz noktaya düşmemek lazım. Ölüm, evet, ölümdür, koyarsın, hayata devam edersin. Normali budur. Bizim buradaki sorunumuz o değil.
Kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı
dikin diyor. Yani düşün diye, çünkü dünyaya yarayacak bir nokta. İşte bizim oradaki sorunumuz bu. Biz olayları duygu halinde yaşarken zulmediyoruz kendimize. Yani hı hı, sevdiğimiz birini kaybettiğimizde o insanın gidişatı, onun yokluğu bizi üzüyor. Hı hı. Onun özlemi. Aslında yine kendimiz için üzülüyoruz. Yani ölen için üzülsek onun için hayırlar yaparız, onun için dualar yaparız. Sonra geri döner şöyle bakarız. Deriz yani insan ömür bittikten sonra demek ki hayat devam ediyor. O zaman ben kendi ömrümü bitirmeden önce o kalıcı hayat için burada hayat yaşayayım deriz.
O zaman o güzel kavrama gelmiyor muyuz hocam? İbret almak.
İbret almak. Evet. Ama işte oradaki hayat için buradaki hayatı yaşamıyoruz ya. Yani o hayatı, buradaki hayatı yaşasak zaten bugün işte psikolojik anlamda olsun, dünya düzeni anlamında olsun, ekonomik anlamdaki savaşlar, insanların biriktirdikleri, buna çok da anlamı olmaz. Yani şimdi şöyle düşünün. Benim malım olsa bile hani ben gittikten sonra o malı ben yaşarken doğru şekilde kendi hayatımı planlayamamışsam o parayı biriktirmek adına sevdiklerime ikramlarda bulunmamışsam, çocuklarımın eğitimini doğru planlamamışsam, etrafıma dönüp acaba birinin bir ihtiyacı var da farkında değilim, bir görsem de fark etsem diye düşünmemişsem, bu noktada hani kendim geri kalmışsam veya işte çok çalışarak sadece biriktirebilmek için yapıp da eve geldiğimde sevdiklerime veya da ibadetlerime vakit ayıramamışsam, oradaki benden sonra kalan binanın bana bir anlamı yok ki. Yani bir de çok ilginçtir. İnsan sevdiklerini kaybeden insanlar çok iyi bilirler. Yani o gittikten sonra o insanın hayatınızda sanki hiç yok, yani hiç yaşamamış gibidir. Biz de öyle olacağız. Yani biz de hiç yaşamamış gibi olacağız. Onun için yaşanacak her gün çok kıymetlidir. Yani biz işte şöyle güzel, çocuk şöyle büyüsün, şu olsun, bu olsun. Yani böyle bir hedefe kilitlenmişiz.
Çok önemli hocam. Bunu biraz açalım. Yaşanacak her gün, ertelememek değil mi?
Ertelememek. Erteleyen helak oldu diyor ayette zaten. Olmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Ya bir çocuk üniversiteyi kazansın diyoruz ya da sınavı kazansın. Ne zaman? 3 ay. 3 ay felaketiz. 3 ay gözümüz hiçbir şey görmüyor. Yediğimiz yemeğin farkında değiliz. Yattığımız yatağın farkında
ne
değiliz.
Ne işin farkındayız? Hiçbir ne kocanın şey, ne
sabah, hiçbir şey. Sabahleyin işe giderken öfkeli gidiyoruz. Akşamleyin gelirken sıkıntılı gidiyoruz. Televizyonda bir haber izlediğimde sıkıntımız var. Ya başka ömrün yok. Yani biz şunu konuştuğumuzda bile bilmiyoruz ki bir süre sonra, bir dakika sonra biz buradan çıkacak mıyız veya nefes, bilmiyoruz ki. Yani garantimiz yok. Tek garantimiz ömrün bitmesi. Onun için de...
O kesin.
Tabii.
O kesin.
Evet, kesin.
Biteceği kesin.
Evet tabii. Onun için de 2019, 2020, 2021 ismi ne konursak olsun. İster ay takvim, ister güneş, ister hicri, ister miladi takvim olsun. İnsan dünya döndükçe düzen içinde siz de bir süre sonra farklı bir aleme gideceksiniz. İnanın ya da inanmayın. Buradan gideceksiniz yani. Gittiğiniz yer ne olursa olsun gideceksiniz buradan. O için buradaki şeyler...
Onu nasıl tanımlarsanız tanımlayın gittiğiniz yer.
Tabii, tabii. Buradan gideceksiniz. Ama bir nokta var. Şimdi ben çok yabancı olup da işte İslam'ı tercih edenlerle bir görüşme imkanım olmuştu. Onlar da ben neyi merak ettiniz diye sordu. Yani niye İslam'ı tercih ettiniz? Bana şöyle demişlerdi. Haksızlığa uğruyoruz, zulme uğruyoruz. İçimizde bir şeye inanma ihtiyacı hissediyoruz. Sonra Kur'an-ı Kerim'e baktık ki bu zulüm yapanların ahirette bedeli var. Birisi onlara hesap soruyor.
Hı hı.
Yani burada bizde hesap sorulma noktası yok. Yani ister hukuk olarak, ister dünya düzeni olsun. Bu bizi ilk önce bir şeye inanmaya yönlendirdi. Şimdi burada ne var? Siz inanın ya da inanmayın. İyi iyidir, kötü kötüdür. Hırsızlık iyi midir? Kötü. Yani kim hırsızı görürse yakalayıp canına zarar vermek ister, malına zarar verdiği için. Ya da hukuka teslim etmek ister. Hani vardır bir hınca o noktada. Yani nedir buradaki noktada? İyi ve kötü bellidir. Yani çürük domatesle sağlam domatesi nasıl ayırt ediyorsanız, kokmuş bir peynirle kokmamış peynir nasıl ayırt ediyorsanız, insan da böyledir. O yüzden de iyi neye göre tanımlıyorsunuz? İster bir din olsun, ister hümanist bir görüş olsun. İyi. Siz iyi olun da gittiğinizde nereye gidip gitmemenin bir önemi yok. Yani.
Kendinizi nasıl tanımlarsanız tanımlayın.
Ya iyi olun yani.
Kötü olmayın da.
Kötü olmayın da. İşte iyi olmak nedir? İyi olmak zamanı kendine yontmamak. İyi olmak, ya ben işte sabahleyin kalktım, çocuklar ne yiyecekle beraber, bugün arkadaşlarım neler oldu, acaba komşumun bir şeysi var mı, dünya ne oldu bugün, sokaktaki kedi ne yedi, bunları düşünmektir o nokta. Yoksa hani eskiler çok para biriktirirlermiş, yokluk çok yaşadıkları için. Tabii. Biriktirmeye meraklılarmış. Aslında biriktirdiğimiz şeyler bize hep sıkıntı.
Yük değil mi?
Yük. Mesela kayınvalidesinin bir şişini anlatmıştı bir hanımefendi.
Hı hı.
Yine biz sizle bir programda konuştuk. Murat Bey 30 yıl geçmiş üstünde. Ya nasıl tuttun onu sen orada?
Tabii anlatmıştınız.
Ha, nasıl
hala tuttun? O hesaplaşma kafada bitmemiş.
Hesaplaşma devam ediyor. Yani onun için de o parayı biriktirmek, hesapları biriktirmek, borçları biriktirmek, insanlarla ilgili noktada negatifleri biriktirmenin bize bir noktası yok. Ben şöyle düşünüyorum. İslami noktada insan hafif olmalı. Şöyle yurt dışından gelince bir kilo limiti var ya.
Evet, evet.
30 mu?
30 oluyor, 20 oluyor. Artık o
hava 15 oluyor değil mi?
Evet.
Hava yolları.
Onların insafına kalıyor.
Evet. Şimdi gidiyorsunuz, değişik bir şeyler almak istiyorsunuz değil mi filan? Getireceğiniz zaman yok bu kadar yük diyor. Başka yok. Şimdi bir de şöyle, siz ne kadar getirelim deseniz bu kadar oluyor. Bir de bazen de o yükler bile size yük oluyor.
Aynen öyle.
Diyorsunuz ki ya ne, keşke bir tek çantayla çıksaydım filan. Yani bu kadar kalabalığa gerek yoktu, götürmeye yük geliyor size. Şimdi burada...
Gelenin de eline bakılıyor ama hocam.
Tabii de o da şeydir. Bir taş dahi olsa getirin diyor. Yani. Hani yükte hafif pahada ağır mı? O iyi, o kıymetli zaten öyle bir şey olursa. Bak yine dünyayı düşünüyorum.
Geldik dünya işlerine.
Tabii tabii yine dünya işlerine. Buradaki nokta şu. Bizim orada işte hani ne götüreceksin, ne biriktiriyorsun? Yani şimdi bedenin gitti tamam ama kaldığında ya işte rahmetli de şöyle miydi? Böyle, yani ne diyecekler seninle ilgili ya da sen nasıl bir insansın? Onun için bütün yıllara, bütün aylara yatırımınızı iyi yapın. Ben diyorum ki bencil olun. En iyi ben olacağım diye bencil olun. En yardımsever ben olacağım diye bencil
bencilliği olur. Böyle doldurun içine.
İyi yani.
Rabbena hep bana diye değil.
Değil yani, değil ki ben bencilim arkadaşım. Komşularım içinde en yardımsever ben olacağım.
En diğercan benim, en verici benim.
Benim mesela. Olacağım diye yani. En güler yüzü ben olacağım. Yani bütün hani buraya yükleyeceğimiz olay şu. Tabii ki insanın mutlaka bir evi de olsun. Ama öyle bir noktalar var ki işte 5 odalı 6 odalı evlerimiz oluyor ya. Ne kullanmıyorsunuz ki? Eşyalar var, farklı noktalar
tozunu
var.
Tozunu almak bile
daha zor geliyor, eziyet geliyor. Onun için de biriktireceğimiz şeyler daha çok anılarımız ve bu anılarda böyle... Başkalarının hayatında resim bırakan anıların olması lazım.
Fakat hocam bunları konuşuyoruz. Haftalardır, aylardır konuşuyoruz. Ama dünya da böyle sanki bütün bu konuştuklarımızın tersine tersine akıyor gibi geliyor bana. Yani maddiyat, mal mülk, para, iktidar, güç her geçen gün sanki daha baskın oluyor gibi tüm
Bu
dünyada.
aslında şey, bir tarihin bazı resimlerine baktığımızda işte hani Harun gibi zenginlikten bahsediliyor, işte Firavun gibi zulümkar olmaktan bahsediyor filan. Tarihin her döneminde iyi ve kötü kavramının gücün nerede olduğunun bir savaşı
O bir
vardır.
çatışma var değil mi?
Tabii mutlaka onun hani karşısındaki resmi olması lazım. Hani kötüyü nasıl anlayacaksınız, iyiyi nasıl anlayacaksınız?
Zıtların.
Zıtlarıyla kayım oluyor ya. Şimdi buradaki mesele şu: dünya düzeni üzerinde mutlaka bu olacak. Yani geliş amacımız o. Hani sıcak olacak, soğuk olacak. İşte kış olacak,
Varlık
yaz
olacak,
olacak,
yokluk
varlık
olacak.
olacak, yokluk olacak. Bunlar olacak ve tarih boyunca insanlar hep böyle gücü ekonomide, gücü siyasal noktada, makamda, mevkide, şöhrette bunlar da bulmuştu. İşte orada ayette de şöyle söylüyor: Allah sizin kalplerinize bakar diyor. Sizin malınıza, mülkünüze, makamına bakmaz ya, buna ihtiyacı yoktur. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin bir tane tarifi var. Çok hoşuma gidiyor orada. Yani benim için çok böyle büyük bir mantık, büyük bir ufuk açıyor bana. Diyor ki insan hayatı bir hani gemi gibi düşünmesi lazım. Gemide yol alıyorsunuz. Dünyada deniz gibi düşünün. Eğer o denizi geminin içine doldurursanız su alırsa batar
Gemi
yani.
batar.
Şimdi dünya bir denizse ve biz gemiysek, orada dünyayı kalbinize koymadığınız sürece çok rahat yol alırsınız. Mutlaka ekonomik anlamda ülke olarak güçlü olmak lazım. Mutlaka siyasal anlamda insanların haklarına, hukuklarına riayet eden, insanların bireysel değerini ön plana çıkaran toplumsal bir yapının gelişmiş olması lazım. Bunları kesinlikle olmaz. Hak, hukuk, adalet kavramı kişinin gönüllerinde değil de hukuk sisteminde doyuran bir yapının olması lazım. Eğitimsel anlamda insanların bireysel yeterliklerini açığa çıkarıp onlardaki bütün olayları değerlendirecek bir sistemin olması lazım. Bunlar tartışılmaz. Zaten amacımız bu. Yani nefesi tüketme dediğinizde işte diyor ki bir Müslüman bir işi bitirir, başka bir işte çalışırken dinlenir diyor. Yani dinlenmeye ayağımı uzatayım, film seyredeyim değil o noktada. Yani buradaki
Üretmeye,
mutluluğa
çalışmaya devam.
sürekli çalışacaksın. Sürekli çalışacaksın. Bu çalışmanın içinde yaparken ama başka ülkenin sınırlarına, başka dünyanın insanlarına zulüm vererek değil, yani onların üstüne çıkarak değil. Şimdi nasıl olur da işte şu an Yemen'deki bir çocuk acı çekerken Amerikalı çocuğun kıymeti daha fazla olabilir? Niye? Hepsi çocuk. Ne fark eder?
Çok doğru, tabii.
Değişen bir şey yok. İnsan ve çocuk, oradaki kadınla öbür kadın arasında farkı yok ki.
Tam bu noktada o zaman şu parantezi de açalım hocam. Ben bizim insanlarımızda da bunu görüyorum ve yadırgıyorum. Özellikle Suriye'den gelen çocuklara
Evet.
yönelik ya da ailelere yönelik böyle gitsinler. Bir ilgisizlik, bir sevgisizlik. Bunu da doğru bulmuyorum
Şimdi
açıkçası.
hepimizin, bizim bakarsak hepimizde bir göçmenlik vardır. Benim babam Gürcistan göçmeni, annem Azeri göçmen. İşte sizde de vardır
Tabii.
mutlaka. İşte Selanik
Balkanlar, tabii.
göçmeni, Balkanlardan göçmen. Çünkü Türkiye bir devlet, büyük bir devlet ve
Kavimler kapısı değil
tabii
mi?
tabii her yerden geldi. Şimdi buradaki mesele
Şu
şu:
dünyanın birçok yeri böyle zaten.
tabii şu nokta var. Biz insanlara bakarken merhametle bakmadığınızda o kişi, karşınızdaki insan, başka hiçbir şeysi yok. O insan, o çocuk, o kadın, o da senin gibi acıkan, susayan, üşüyen biri. Onun dini, onun mezhebi hiçbir şey fark etmiyor.
Kökü,
Hiç,
milliyeti değil mi?
yani o çocuk Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa senin için çocuk o,
Tabii.
insan o, kadın o. Hiç kimseyi savaş olmadan öldüremezsin. Yani savaş anında o da kadın ve çocuk hariç
Tabii.
öldürebilirsin. Yani eğer sen inanan birisin. Onun için nasıl olur da senin komşun, gelen kişinin orada bir çocuk açken sen kendini rahat hissedebilirsin? Buradaki nokta işte zaten problemimiz bu. İnsan olma özelliği kişinin karşıdaki kişiyle ilgili yargısını yaptığı sıradaki merhametiyle eşdeğerdir. Burada ben şimdi burada su içiyorum. Sizin ihtiyacınız var. Ben ihtiyacınızın olduğunu göre göre bunu size vermiyorsam,
Esirgiyorsam
esirgiyorsam
ya da paylaşmıyorsam.
bu benim, çok özür dilerim, çok özür dilerim ama ben çok bunu kullanırım. Affedersiniz, sokaktan geçen bir köpek, aa bak birinin ihtiyacı var, ben bunu karşılayayım diye düşünmez ki. Niye? Çünkü köpeğin bir düşünce yapısı yoktur İdrakı o noktada. Yok. Demek ki insanın da karşıdakinin ihtiyacını üzerine düşen boyutta. Fark etme ve onda bir şey hissetme duygu yoksa içimizin görüntümüz kadın ve erkek olabilir ama iç dünyamız insani özelliklerden uzak olur. Onun için bu 2019'da biraz da ona bakmak lazım. Yani nasıl olur böyle düşünebiliriz. Ama ben söyleyeyim, bizim ülkemizin %90'ı iyi. Niye? Çünkü insanlarımızın bozulmaya giden ne kadar neler bozmaya kalkarsa da kalksın temelimiz çok sağlam. Biz o insani yapımız biraz da şeyimizle ruhumuzla kanımıza işlemiş bir noktadır. Onu çok da değiştiremiyorlar. O bizim için önemli bir nokta. Şimdi buradaki asıl nokta 2019, 2020, 2021'ler olacak yani. Dünya
biz olsak da olmasak olsak da olacak.
Evet. Bazen bu da üzüyor gibi değil mi insanı? Yani şimdi mesela benim çocuklarım diyor ki anne işte sen işte şu kadar yıl sonra yoksun diyorlar falan.
Onlar da çok fazla realistmiş hocam.
Öyle söylüyorlar.
Gayipten haber mi oluyorlarmış?
Yani, yok işte hani 100 yaşına kadar yaşayamayacakmış.
Olmaz.
Öyle söylüyorlar. Allah sağlık şimdi, amin cümlemize inşallah. Şimdi buradaki nokta şu. Bunlar olacak da sizin 2019'unuz sizin ne zaman bitiyor süreniz? Yani o hani süre bitti kavramı var ya. Hani bitecek şimdi program bitince. Hı hı. Bitti. Ne zaman bizim süremiz bitecek? Yani o sürenin bitmesinden sonra çok iyi hedeflerimiz var. Benim bir sürü hedefim var. Ya Allah ömür verirse. Bir sürü yapmam gereken şeyler var. Gün yetmiyor. Benim babam derdi ki Nur içine yazsın. Yavrum 24 saat yetmiyor, 48 saat olsa derdi. Gerçekten de yetmezdi. Ve uykuya o kadar çok zaman ayırır. Az uykuya zaman, çok kısa belki 4 saat belki bilmiyorum daha az ayırırdı. Şimdi düşünüyorum biz biraz daha dünyayı sizin söylediğiniz noktada baktığımızda hani daha çok maddiyata gitmenin nedeni daha nasıl keyifli yerim, daha nasıl yumuşak yatakta yatarım, daha nasıl temiz olur.
İşte buna hocam felsefeciler tarih öncesinden hedonizm diyorlar, hazcılık. Hı hı. Yani hayat bu kadar hazza da gerek yok değil mi?
Zaten psikolojik anlamdaki sıkıntıların kaynağı odur. Ben mesela derim ki şimdi güneşi ben çok seviyorum. Güneşe oturduk sizinle beraber. Hı. 30 dakika sonra haz aldıysanız eğer 30 dakika sonra gölgeyi talep edecek beden. Gölgeye geldiğinizde haz aldınız, rahatınız 30 dakika tekrar olacak. Onun için hayata ihtiyaç ağırlıklı bakmak lazım. Ama çocukları yetiştirirken de ihtiyaç ayırt etmeyi öğreterek çocuklara bakmak. Şekeri ihtiyaç olarak gösterirseniz çocukta sıkıntı çıkar. Hayat haz ve mutluluk ağırlıklı değil. Hayat şurayı ve şurayı nasıl kullanabilirim dengeli. İkisinin arasında nasıl denge kurabilirim? İkisinin arasında nasıl ben faydalı olabilirim? Yani kalben ve duyguyla olaylara nasıl bakabilirim? Nasıl yatırım yapabilirim beyne? Nasıl kalbe yatırım yapabilirim? Nasıl işte evladımı yetiştirirken onun kalbini ve beynini kullanmasını sağlayabilirim? Bunu yaptığınız zaman siz bu hayattan gitseniz bile evladınızda veya evladınızın soyunda nasıl gibi göz renginiz, bir görüntünüz, işte farz edelim ki 7 nesil sonra birisi aa tam büyük dedelere benziyor der. Aynı onda da yaşar. Niye yaşar der ki ha bak benim annem babam böyle yapardı. Dedem davranışlar, böyle yapardı davranışlardı. Tabii iyi şeyler yaşar. Ama kötüler yaşamaz. Onun için zamanı bitmeden ve son rakamları değişmeden zamanın bizlerin programlarını değiştirmek. Kendi içimizdeki sayıların değerini. İşte paraları nereye koyuyoruz, onun değeri, banka hesap numaralarımız, işte bir sürü şifrelerimiz var. Bunları biraz değiştirmek lazım. Ne diye değiştirmek? Şifreyi değiştirmeyeceğiz, parayı değiştirmeyeceğiz.
Bakış bizdeki, açımızı.
Tabii insanın yerini değiştireceğiz. Bir soru düşünelim. Mesela en son ne zaman bir evde misafir ağırladık? Ne zaman?
Bunlar da çok önemli, çok önemli değil mi hocam?
Of. Ne zaman en son işte bir çat kapı birinin evine gidip de oturabildik yani. Derdi bir dostum var o noktada. Ya da ne zaman birinin derdini dinledik. Bunların hepsine bakmak lazım. Şimdi evsizler diyoruz ya. Hı hı. Evsizler, vatansızlar ama bunlar insan. Yani hani bir ot bile bir çiçek bile o yörede bitiyor. Tabii. Siz onu buradan getirip başka bir yere getirdiniz
ama toprağın
boynunu
değil
büküyor orada. İşte demek
insan
ki,
da boynunu
insan
büküyor.
Boynunu büküyor. O yüzden de o evsiz dediğiniz kişinin bir evi yani bir iki taş betondan bir içine girip çatısı olan bir yeri olmayabilir, bir toprağı olmayabilir. Allah hiç kimseyi vatansız bırakmasın. Evet. Ama sizin yüreğiniz ona vatan olabilir, sizin gönlünüz ona ev olabilir, sizin merhametiniz onun karnını, gönlünü doyurabilir. O yüzden de
ben ne yapabilirim ki dememek
tabii
lazım,
değil
mi? Tabii
ben yaşadığım yerde bir yer var, bu göçmenlerin kayıt oldukları yerler, işte Iraklıların, Suriyeli kardeşlerimizin. Mesela orada çocuklar, kadınlar, bu soğukta yazlık ayakkabıyla gelen var, çocuklar falan var. Bakıp böyle selam vermek istiyorum. Çekiniyorlar, kafalarını yere koyuyorlar. Bizim de başka ülkelere gidip Avrupa ülkelerinde işçi olarak çalışan ailelerimiz çok travma yaşadılar.
Tabii.
Niye? Çünkü onları sadece işçi ve tabii başka üçüncü sınıf olarak insan olarak görmediler. Onlardaki nokta neydi, ne diye düşündük onlarda. Dedi ki onlarda merhamet zayıf, onlar maddesel bakıyorlar dedi. Biz nasıl bakıyoruz? Biz neyle bakıyoruz o zaman? Onun için bizim bakış açımızda insani özelliğimizin olması lazım. Ve ömrümüzün her anında insana yatırım yapmak lazım. Onun için gelen yeni yıl daha yeni gelsin inşallah, ama bizi yenilesin. Neyi? Ruhumuzu yenilesin. Bedeni eskitebiliyor gelen yeni yıl. Yaşınızı, işte saçınızı beyazlatabiliyor. Belki yüzünüze kırışıklar çıkartıyor, ama hiçbir zaman kalpte kırışık olmaması lazım. Yani hiçbir zaman. Kalp öyle bir şey ki sözle düzelmiyor. Mümkün değil. Sözle düzelmiyorsunuz. Allah korusun, siz benim kalbimi kırdınız. Gelip 50 kere de özür dileseniz orada kırıldıysa onu düzeltemiyorsunuz söz. Ya ben kırılmamayı öğreneceğim, ya siz kırmamayı öğreneceksiniz. Sözle düzelmiyor. Onun için de söze değil, yatırım davranışları ol. Hal dilini kullanmamız lazım. Hal dili ne demektir? Düşünen, akleden, hisseden bir yapının sonucudur. Hal dili.
Hocam, o zaman bu tanımlamayla ilk programın sonuna vasıl olmuş olalım.
Evet, inşallah.
İnşallah 2019 bizlere, sevdiklerimize, dinleyicilerimize, ülkemize,
İnşallah.
İnsanlığa, dünyaya daha iyi koşullar getirsin
İnşallah.
Diyeceğiz. Ama tabii ki yine bir takım haksızlıklar, yorgunluklar, savaşlar
olacak,
dünya
bunlar olacak. Bunlar
çok
bunlar dünyanın yapısı olacak bunlar. Bunları çok da takılmamak gerekiyor o noktada. Bir insan bir dünyadır. Milyonlarca insan da dünyadır. Bir insan o kendi dünyasını doğru oluşturursa oradan etkilenmemeyi veya doğru şekilde insanları etkilemeyi de başarabilir.
Evet sevgili dinleyiciler, yeni yılın ilk programından Özgül Piyade ile Hayata Dair'den Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınından sizlere veda ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmek ümidiyle hoşçakalın.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.